Ayrım 19.
Beyaz önlüklü adam geriye dönmedi. Winston'a da bakmadı. O yalnız önündeki kadranlara bakıyordu. Bir kilometre eninde altın renkli yumuşak ışıklarla aydınlatılmış uzun bir koridorda kahkahalar atarak avaz avaz itiraflarda bulunarak ilerliyordu. Her şeyi açığa vuruyordu. İşkence sırasında saklamaya başardığı şeyleri bile. Bütün hayat öyküsünü, onu zaten en ince ayrıntısına dek bilen bir izleyici grubuna aktarıyordu. Gardiyanlar, kendisini sorgulayanlar, beyaz gömlekliler, O'Brien, Julia ve Bay Charrington onunla birlikte geliyor ve kahkahalarla gülüyorlardı. Gelecekte kendisini bekleyen o şey olmamıştı. Her şey yoluna girmiş, acılar sona ermiş, hayatının en son ayrıntısını da açıklamış ve bağışlanmıştı. O'Brien'in sesine benzer bir ses duymuş olduğu için yatakta doğruldu. Her şeyi yöneten O'Brien'di. Gardiyanları Winston'ın üzerine gönderen ve öldürmelerine engel olan oydu. Winston'ın ne zaman acıyla çığlıklar atacağına, ne zaman uyuyacağına, koluna ne zaman iğne yapılacağına karar veren oydu. Soruları soran ve yanıtları öneren oydu. İşkenceci oydu. Koruyucu oydu, sorgulayıcı oydu, arkadaş oydu. Hatta bir kez ilaçla uyutulduğu zaman mı, doğal uykusunda mı olduğunu Winston hatırlamıyordu. Bir ses kulağına, "Kaygılanma Winston," diye fısıldamıştı. "Benim kanadım altındasın. 7 yıldır seni gözlüyordum. Dönüm noktası geldi. Seni kurtaracağım. Seni yetkinleştireceğim." O'Brien'in sesi olup olmadığını bilemiyordu. Ama ona karanlığın var olmadığı yerde buluşacağız diyen sesle aynıydı. Sorgulamanın ne zaman son bulduğunu hatırlamıyordu. Karanlık bir dönemden sonra kendini bir odada ya da hücrede buldu. Sırt üstü yatmıştı, kıpırdayamıyordu. Bedeni her tarafından bağlanmıştı. Başı bile arkadan bağlanmıştı. O'Brien ona eğilmiş, hüzünlü bir ifadeyle bakmaktaydı. Yüzü alttan bakılınca gözlerinin altındaki torbalardan, buradan da çenesine doğru ilerleyen yorgun çizgiler nedeniyle yıpranmış ve berbat görünüyordu. Winston'ın düşündüğünden de yaşlıydı. 48 ya da 50 yaşlarında olmalıydı. Önünde üzerinde sayılar bulunan bir kadranı olan bir kol tutmaktaydı. "Yine buluşursak sana burada olacağımı söylemiştim," dedi O'Brien. "Evet," dedi Winston. Önceden uyarılmadan O'Brien'in küçük bir hareketiyle bedenine bir ağrı dalgası yayıldı. Korkunç bir şeydi bu. Çünkü bedenini öldürücü ağrılar saplanmasına karşın ne yapıldığını göremiyordu. Bunun gerçekten kendisinde var olduğunu mu, yoksa etkinin elektriksel olarak mı yaratıldığını bilmiyordu. Ama bedeni bu acıyla biçimini yitiriyor, eklemleri yavaş yavaş birbirinden ayrılıyordu. Ağrıdan alnını boncuk boncuk ter kaplamıştı. Ama en kötüsü bel kemiğinin kopmak üzere olduğu korkusuydu. Bağırmamak için dişlerini sıkarak burnundan solumaya başladı. "Bir an gelip," dedi, O'Brien'in yüzünü inceliyordu. "Bir şeylerin kırılacağından korkuyorsun. Özellikle bunun bel kemiğinin olmasından korkuyorsun. Omurgalarının ayrılıp içinden sıvısının akacağını düşünüyorsun. Öyle değil mi Winston?" Winston karşılık vermedi. O'Brien kadranın göstergesini indirdi. Acı ansızın geldiği hızla kayboldu. "Bu 40'tı," dedi O'Brien. "Gördüğün gibi kadrandaki sayılar 100'e kadar çıkıyor. Konuşmamız sırasında sana istediğim anda, istediğim ölçüde acı çektirebileceğimi lütfen unutma. Eğer bana yalan söylersen ya da kaçamak yanıtlar vermeye kalkışırsan ya da normal zeka düzeyinin altına inersen acı içinde kıvranırsın, anlıyor musun?" "Evet," dedi Winston. O'Brien'in tutumu ciddiliğini biraz yitirmişti. Gözlüklerini düzeltti ve aşağı yukarı birkaç adım attı. Sonra sabırlı ve nazik bir tutumla konuşmaya başladı. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir rahibin havası vardı üzerinde. Cezalandırmaktan çok açıklamak ve inandırmak istiyor gibiydi. "Senin için büyük güçlüklere katlanıyorum Winston," dedi. "Çünkü bu zorluklara değersin sen. Sorununun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bunu yıllardır bilmene karşın, bilgine karşı yıllarca savaştın. Zayıf bir belleğin var. Gerçek olayları hatırlayamıyorsun ve olmamış olayları hatırladığına kendini inandırıyorsun. Neyse ki tedavi edilebilirsin. Kendini iyileştiremedin çünkü istemiyordun. Ufak bir çaba bile göstermen yeterliydi. Ama sen bundan kaçındın. Erdem adı altında bu hastalığa sıkı sıkı sarılıyorsun. Bir örnek ele alalım. Söyle bakalım, Okyanusya şu anda kiminle savaşmaktadır?" "Tutuklandığım zaman Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyordu." "Doğu Asya ile. Güzel. Okyanusya her zaman doğa asıyla savaş durumundaydı, öyle değil mi? Winston soluğunu tuttu. Konuşmak için ağzını açtı ama bir şey söylemedi. Gözünü kadrandan alamıyordu. Gerçeği, lütfen Winston, senin gerçeğini. Bana hatırladığını söyle. Tutuklanmadan bir hafta önce Doğu Asya ile savaşmadığımızı hatırlıyorum. Müttefikimizdi. Avrasya ile savaşıyorduk o zamanlar. Bu savaş tam 4 yıl sürmüştü. O'Brien elinin bir hareketiyle onu susturdu. Başka bir örnek verelim. Yıllar önce çok ciddi bir yanılsaman olmuştu. Uzun itiraflardan sonra yurdunu satma ve sabotaj suçlarıyla idam edilen 3 eski parti üyesinin Jones, Ironson, Rutherford'un aslında suçsuz olduklarına inanıyordun. İtiraflarının doğru olmadığını kanıtlayan bir belgenin eline geçtiğine inanıyordun. Bir fotoğrafı ellerinde tuttuğun düşüne kapıldın. Bunun gibi bir fotoğraftı. O'Brien parmakları arasında bir gazete parçası tutuyordu. 5 saniye kadar bunu Winston'ın görüş alanında tuttu. Bir fotoğraftı, besbelliydi. O fotoğraftı bu. 11 yıl önce bir rastlantı sonucu eline geçen ve hemen yok ettiği fotoğraf. Kısa bir süre için gözleri önünde durmuş, sonra kaybolmuştu. Ama kuşku yoktu, görmüştü onu. Bedeninin üst bölümünü bağlardan kurtarabilmek için umarsız bir atılımda bulundu. Ama kıpırdayamadı. Kadranı unutmuştu. Fotoğrafı bir kez daha elinde tutabilmeyi, hiç olmazsa bir kere daha görebilmeyi istiyordu. Bu fotoğraf var olan bir şey diye bağırdı. O'Brien, hayır dedi. Odanın öbür yanına gitti. Karşı duvarda bir bellek deliği vardı. O'Brien kapağını kaldırdı. Kağıt sıcak hava akımıyla taşındı ve derinliklerindeki alevlerle itip gitti. O'Brien ansızın arkasını döndü. Küller dedi. Tanınmaz durumda olan küller. Toz. Fotoğraf var olan bir şey değil. Hiçbir zaman var olmadı. Evet, var olmuştu. Hala var. Anılarda yaşıyor. Ben hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun. Ben hatırlamıyorum, dedi O'Brien. Winston'ın içine umutsuzluk çöktü. Çift düşündü bu. Kendisini çaresiz hissetti. Eğer O'Brien'in yalan söylediğine inanabilse, o zaman sorun kalmazdı. Ama O'Brien fotoğrafı gerçekten de unutmuş olabilirdi. Eğer öyleyse, onu hatırladığını, yatsıdığını da unutmuş demekti. Bütün bunların bir sahtekarlık olduğuna nasıl inanabilirdi insan? Belki de istenirse akıl hastalarındaki gibi akılla oynanabilirdi. O'Brien ona izler gözlerle bakıyordu. Yetenekli ama dik kafalı bir öğrencisiyle konuşan bir öğretmen havası vardı üzerinde. Geçmişin denetimiyle ilgili bir parti sloganı vardır. Onu lütfen yineler misin? Geçmişi denetleyen geleceği de denetler. Şu anı denetleyen geçmişi de denetler, dedi Winston. Şu anı denetleyen geçmişi de denetler, dedi O'Brien. Başını onaylar bir tutumla salladı. Geçmişin gerçekten var olduğuna inanıyor musun Winston? Yeniden bir umutsuzluk duygusu çöktü Winston'ın içine. Gözleri kadrana doğru kaydı. Evet ya da hayır karşılığından hangisinin onu kurtaracağını ve bunlardan hangisinin gerçekliğine inandığını bilmiyordu. O'Brien hafifçe gülümsedi. Sen bir metafizikçi değilsin Winston, dedi. Bugüne dek varoluşun ne demek olduğunu hiç düşünmedin. Şöyle açıklayayım. Geçmiş uzayda somut olarak var mıdır? Bir yerde, başka bir yerde, somut nesnelerin dünyasında geçmiş hala yaşıyor mu? Hayır. Öyleyse geçmiş nerededir? Kayıtlarda yazılıdır. Kayıtlarda ve insan aklında, insan belleğinde. İnsan belleği, çok iyi. Öyleyse biz parti olarak kayıtları ve insan belleğini denetliyoruz. Öyleyse geçmişi de denetleriz, öyle değil mi? Ama insanların olayları anımsamamalarını nasıl ortadan kaldırabilirsiniz diye bağırdı Winston. Bir an için kadranı unuttu. İnsanın elinde değildir bu, isteği dışındadır. Belleği nasıl denetleyebilirsiniz? Benimkini denetleyemediniz. O'Brien yeniden ciddileşti. Elini kadranın üzerine koydu. Tersine, onu sen denetlemedin. İşte bu nedenle şimdi buradasın. Çünkü alçak gönüllülükten ve kendini denetlemekten uzaklaştın. Bir deli, bir kişilik, bir azınlık olmayı seçtin. Yalnız denetim altında olan bir kafa gerçeği görebilir. Winston, sen gerçeğin nesnel dış ve kendi başına olan bir olgu olduğunu düşünüyorsun. Ayrıca gerçeğin açıklığına inanıyorsun. Bir şey gördüğüne kendini inandırdığın zaman herkesin de seninle aynı şeyi gördüğünü kabul ediyorsun. Ama Winston, söyleyeyim, gerçek dışsal bir olay değildir. Gerçek insan aklında yaratılır. Başka yerde yoktur. bireylerin akıllarında değil. Çünkü bireyler yanlış yapabilirler. Gerçek yalnız ortak ve ölümsüz olan partinin aklındadır. Partinin inandığı ne varsa gerçektir. Partinin gözleriyle bakılmadıkça gerçek görülemez. Öğrenmen gereken olay budur Winston. Benliğini değiştirmelisin. İstemek için çaba göstermelisin. Doğru düşünebilmek için kendini alçak gönüllü kılmalısın. Söylediklerinin iyice bellenmesini ister gibi birkaç saniye durakladı. Hatırlıyor musun? Diye sürdürdü konuşmasını. Günlüğüne şöyle yazmıştın. Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Evet. O'Brien dört parmağını göstererek sol elini Winston'a doğru kaldırdı. Kaç parmak görüyorsun? Dört. Eğer parti dört değil beş olduğunu söylerse o zaman kaç tane görürsün? Dört. Sözü acıyla attığı çığlıkla son buldu. Kadranın ibresi 55'e kadar yükselmişti. Winston'ın her yanını ter bastı. Dolan hava ciğerlerini parçalıyor gibiydi. Soluk verirken dişlerini sıkmasını bile işe yaramıyordu. Acıyla bağırmaktaydı. O'Brien dört parmağı havada onu izliyordu. İbre düştü. Bu kez acı biraz hafiflemişti. Kaç parmak Winston? Dört. İbre 60'a çıktı. Kaç parmak Winston? Dört, dört, dört. Başka ne diyebilirim? Dört. İbre yükselmiş olmalıydı. Ama Winston bakmıyordu. Ciddi, koca bir yüz ve dört parmak görüyordu yalnızca. Parmaklar gözlerinin önünde kocaman, bulanık sütunlar gibi duruyor, titreşiyorlardı. Ama kuşku yoktu. Dört taneydiler. Kaç parmak Winston? Dört. Durdurun şunu, durdurun. Yapamazsınız bunu. Dört, dört. Kaç parmak Winston? Beş, beş, beş. Hayır Winston, yararı yok. Yalan söylüyorsun. Hala dört olduğunu düşünüyorsun. Kaç parmak lütfen? Dört, beş, dört. İstediğiniz gibi olsun. Yalnızca durdurun şunu. Acımı durdurun. Birden O'Brien'in kolları omzunda dik oturur halde buldu kendini. Birkaç saniye için bilincini yitirmişti. Bedenini tutan kayışlar gevşetilmişti. Çok üşüyor, titremesini denetleyemiyordu. Dişleri birbirine çarpıyor, yanaklarından aşağı yaşlar sözülüyordu. Bir süre bir bebek gibi kendini o ağır kolların arasında rahat hissederek O'Brien'e sarıldı. O'Brien koruyucusuymuş, duyduğu acı dışarıdan, bir başka kaynaktan geliyormuş ve sanki O'Brien kendisini kurtaracakmış gibi bir duygu vardı içinde. "Yavaş öğreniyorsun Winston," dedi O'Brien. Nazikti. "Elimden başkası gelmiyor," diye hüngür hüngür ağlıyordu Winston. "Gözümün önünde dururken nasıl görmem? İki kere iki dört eder." Bazen Winston, bazen beş eder. Daha çok çaba göstermelisin. Akıllı bir insan olmak kolay değildir. Winston'ı yatağa yatırdı. Onu yeniden bağladı. Titremesi geçmiş, acısı gitmişti. Ama kendisini zayıf hissediyordu. Üşümüştü. O'Brien başıyla sorgu boyunca karışmadan beklemiş olan adama işaret etti. Beyaz gömlekli adam eğildi, yakından Winston'ın gözlerini inceledi. Nabzını ölçtü, göğsünü dinledi. Bedenini muayene ettikten sonra O'Brien'e işaret etti. Yineleyin, dedi O'Brien. Winston'ın bedeni acıyla doldu. İbre 70'e, 75'e yükselmiş olmalıydı. Bu kez gözlerini yummuştu. Parmakların orada olduğunu biliyordu. Hala dört taneydiler. Önemli olan spazm geçine dek yaşamaktı. Ağlayıp ağlamadığını bilmiyordu. Acı yeniden hafifledi. Gözlerini açtı. O'Brien ibreyi indirmişti. Kaç parmak Winston? Dört. Sanırım dört tane var. Çalışırsam beş görebilirim. Beş görmeye çalışıyorum. Ne yapmak istiyorsun? Beni beş gördüğüne inandırmak mı? Yoksa gerçekten onları beş olarak görmek mi? Yineleyin, dedi O'Brien. Onları gerçekten görmek. İbre 80'in ya da 90'ı gösteriyordu. Winston acının nedenini arada sırada hatırlayabiliyordu. Gözünün önünde parmaklardan oluşmuş bir tür orman, bir tür dans yapıyor, dalgalanıyor, kaybolup yeniden ortaya çıkıyordu. Onları saymaya çalışıyordu. Ama nedenini artık hatırlayamıyordu. Yalnız onları saymanın olanaksız olduğunu ve 5 ile 4 arasındaki gizemli farkın bunu etkilediğini biliyordu. Acı yeniden dindi. Gözlerini açtığında aynı şeyleri gördüğünü anladı. Sayısız parmak birçok yönde kıpırdanıyor, oynuyordu. Yeniden gözlerini kapadı. Kaç parmak görüyorsun Winston? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir daha yinelerseniz beni öldürürsünüz. Dört, beş, altı. İçtenlikle söylüyorum. Bilmiyorum. İlerleme gösteriyorsun, dedi O'Brien. Bir iğne Winston'ın derisinin altına kaydı. Aynı anda rahatlık ve huzur veren bir sıcaklık içine yayıldı. Ağrısını unutmuş gibiydi. Gönül borcuyla O'Brien'e baktı. Bu kocaman, çizgilerle dolu, çirkin ama zeki yüzün görünüşü gönlünü okşuyordu. Bağlı olmasa elini uzatıp O'Brien'in omzuna koyacaktı. O'Brien'i şimdiye dek hiç bu kadar çok sevmemişti. Ama bu, yalnız acı çekmesine son verdiği için değildi. Eski, dipte yatan duygusunu açığa çıkarmıştı. O'Brien'in dost mu yoksa düşman mı olduğu önemli değildi. O'Brien konuşulabilecek bir kişiydi. Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu. O'Brien ona delirebileceği bir sınıra kadar işkence etmişti. Ve bir süre sonra onu ölüme göndereceği ortadaydı. Ama fark etmezdi. Bu arkadaşlıktan daha derin bir şeydi. Onlar sırdaştılar. Burada ya da şurada. Asıl sözcükler hiç konuşulmamış olsa bile bir gün karşılaşıp konuşabilirlerdi. O'Brien yüzünde onun bu düşüncesine katıldığını belirten bir anlatımla ona bakıyordu. Konuştuğu zaman tutumu olağandı. ''Nerede olduğunu biliyor musun Winston?'' diye sordu. ''Bilmiyorum. Tahmin edebilirim. Sevgi Bakanlığında.'' ''Ne kadar zamandır buradasın biliyor musun?'' ''Bilmiyorum. Günler, haftalar, aylar, sanırım aylardır.'' Neden insanları böyle bir yere getiriyoruz sanıyorsun? İtiraf etmeleri için. Hayır, neden bu değil. Yeniden dene. Onları cezalandırmak için. Hayır diye bağırdı O'Brien. Sesi çok değişmiş, yüzü ciddileşmiş, tanınmaz olmuştu. Hayır, ne sana itiraf ettirmek ne de cezalandırmak için. Seni buraya neden getirdiğimizi söyleyeyim. Seni iyileştirmek için. Seni akıllandırmak için. Anlıyor musun Winston? Buraya giren hiç kimse iyileşmeden çıkmaz. O işlediğin aptalca suçlar ilgilendirmiyor bizi. Parti eylemlerinle değil düşüncelerinle ilgileniyor. Biz düşmanlarımızı yok edemeyiz. Onları değiştiririz. Bununla ne demek istediğimizi anlıyor musun? Winston'ın üzerine eğilmişti. Yüzü çok yakın olduğu için çok büyüktü. Aşağıdan bakıldığı için de çok çirkin görünüyordu. Garip, çılgınca bir anlatım kaplamıştı yüzünü. Winston'ın yüreği hopladı. Yatağa biraz daha gömülebilir miydi acaba? O'Brien'in yeniden ibreyi çevireceğinden kuşkusu yoktu. O sırada O'Brien uzaklaştı. Birkaç kez odada dolaştı. Ve sonra daha az hiddetle sürdürdü konuşmasını. Anlaman gereken ilk şey burada şehit diye bir olay olmadığıdır. Geçmişteki dinsel kıyımları okumuşsundur. Orta çağlarda Engizisyon vardı ama başarılı olamadı. Doğru yoldan ayrılanları yok etmek amacıyla işe başladı. Ama sonunda yok olan kendisi oldu. Çünkü kazığa bağlayıp yaktığı her adamın yerine binlercesi çıktı. Neden böyle oldu? Çünkü Engizisyon düşmanlarını herkesin önünde tövbe etmeden öldürüyordu. Öldürme nedeni zaten suçluların tövbe etmemeleriydi. İnsanlar gerçek inançlarından vazgeçemedikleri için ölüyorlardı. Aslında tüm onur suçlunun, tüm utanç ise onu yakan Engizisyon'un oluyordu. Daha sonraları 20. yüzyılda totaliterler vardı. Alman Nazileri ve Rus komünistleri. Ruslar doğru yoldan ayrılanları Engizisyon'dan daha şiddetli cezalandırdılar. Geçmişteki yanlışlardan öğrenmişlerdi. Şehitler yaratılmamalıydı. Kurbanlarını mahkeme önüne çıkarmadan önce insanlık onurlarını öldürüyor, aç bırakarak, işkence ederek tüm dirençlerini kırıyorlardı. Sonuçta kendilerine ne söylenirse kabul ediyorlar, birbirlerine ele veriyorlar, birbirlerinin ardına gizleniyorlar, acıma dileniyorlardı. Ama birkaç yıl sonra aynı şeyler yenilendi. Ölenler şehit oldular. Alçaldıkları unutulmuştu. Neden böyle olmuştu? Çünkü itiraflarının düzmece olduğu ve işkence yoluyla elde edildiği anlaşılmıştı. Biz bu tür yanlışlar yapmıyoruz. Buradaki tüm itiraflar doğrudur. Onları biz doğru yapıyoruz. En önemlisi ölülerin bize karşı çıkmak için dirilmelerini önlüyoruz. Sonraki kuşakların seni savunacağını sakın düşünme Winston. Sonrakiler senin adını bilmeyecek. Seni tarih zincirinden söküp atacağız. Seni gaz haline sokup atmosfere salacağız. Senden geriye hiçbir şey kalmayacak. Ne bir at, ne bir kayıt, ne de beyinlerdeki bir anı. Geçmişten olduğu gibi gelecekten de silineceksin. Sen hiç yaşamamış olacaksın. Winston anlık bir buruklukla "Öyleyse neden bana işkence ediyorlar?" diye düşündü. O'Brien sanki Winston düşüncelerini yüksek sesle söylemiş gibi adımlarını değiştirdi ve gözleri kısık o çirkin yüzüyle yaklaştı. Seni yok edeceksek neden bu sorgulamalar zahmetine katlanıyoruz diye merak ediyorsun, öyle değil mi? Evet, dedi Winston. O'Brien gülümsedi. Sen bir yanlışsın. Silinmesi gereken bir lekesin. Sana biraz önce geçmiştekilerden farklı olduğumuzu söylemiştim. Biz zorla boyun eğilmesinden hoşlanmayız. Bize kendi isteğinle uymalısın. Biz bize baş kaldıranları yok etmeyiz. Akıllarını ele geçirip değiştirir, yeniden biçimlendiririz. Ondaki tüm kötülüğü yok eder, onu yalnız görünüşte değil, tüm gönlü ve tüm ruhuyla kendi tarafımıza çeker, sonra öldürürüz. Katlanamayacağımız tek şey, ne kadar güçsüz ve gizli olursa olsun, dünyada yanlış bir düşüncenin var olmasıdır. Ölüm anında bile doğru yoldan sapma söz konusu olmamalıdır. Geçmişte doğru yoldan sapanlar ölüme aynı düşünceler taşıyarak giderlerdi. Rusya'da bile kurban kurşuna dizilmeye giderken kafatasının içinde baş kaldırısını korurdu. Ama biz beyni parçalamadan önce onu yetkinleştiriyoruz. Eski despotların emri olmamalısındı. Totaliterlerin emri olmalısındı. Bizim emrimiz ise öylesindir. Buraya getirdiğimiz hiç kimse bize karşı dayanamaz. Herkes temizlenir. Bir zamanlar suçsuz olduklarına inandığın o üç sefil hain, Jones, Ironson ve Rutherford bile sonunda yola gelmişti. Sorgulamalarında ben de bulunmuştum. Yavaş yavaş dirençlerinin kırılıp ağlayan, yalvaran, sürünen birer yaratık olduklarını gözlerimle gördüm. Sonunda korkudan ya da acıdan değil, pişmanlıktan bu duruma gelmişlerdi. Onlarla işimiz bittiğinde artık insan kabuklarıydılar. İçlerinde yalnız yaptıklarından dolayı bir hüzün ve büyük biraderi olan sevgileri kalmıştı. Onu ne kadar çok sevdiklerini görmek çok etkileyiciydi. Henüz kafalarının içi temizken ölebilmek için kendilerini hemen kurşuna dizmemizi istiyorlar ve yalvarıyorlardı. Sesi hülyalanmıştı. Hala yüzünden coşkusu ve çılgınca isteği okunuyordu. Wilson onun rol yapmadığını biliyordu. İki yüzlü değildi. Söylediklerinin her sözcüğüne inanıyordu. Zihinsel yeteneklerinin yetersiz olması Winston üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Bu ağır bedenin birileri bir geri yürüyüşünü izledi. O'Brien kendisinden her bakımdan büyüktü. Kendisinin inandıklarını ya da inanabileceklerini O'Brien daha önceden biliyordu. Onları incelemiş ve yatsımıştı. Onun zihni Winston'ınkini de içeriyordu. Öyleyse O'Brien'in deli olduğunu nasıl söyleyebilirdi? Deli olan kendisi olmalıydı. O'Brien durdu ve Winston'a baktı. Sesi ciddileşmişti. Bize boyun eğerek canını kurtarabileceğini sanma sakın. Bir kere bozulmuş olanlar asla bağışlanmazlar. Ömrünün sürmesine izin versek bile elimizden kaçamazsın. Sana olanlar ölümsüzdür. İlk önce bunu anlamalısın. Seni dönüşü olmayacak noktaya kadar değiştireceğiz. 1000 yıl yaşasan bile iyileşmeyecek değişiklikler olacak sende. Asla olağan insanca duygularına kavuşamayacaksın. İçindeki her şey ölmüş olacak. Sevgi, arkadaşlık kurabilme yeteneklerin, yaşama sevincin gitmiş olacak. Gülmeyeceksin, merak duymayacaksın, cesaret göstermeyeceksin, onur duyamayacaksın. Bomboş olacaksın. Seni boşaltıp yerine kendimizi dolduracağız.